SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine onay verdi. Üç ülke bir mutabakat imzaladı. Erdoğan Madrid'den neyle döndü acaba?
Türkiye'de son yıllarda hep karşılaştığımız bir manzara var. İç politikanın bir malzemesi halinde dış politika. Madrid zirvesi de gerçekten son dönemde en çok konuştuğumuz konular arasında. Hemen zirveden önce Türkiye üyeliğine itiraz ettiği İsveç ve Finlandiya ile bir mutabakat imzaladı ve üyelik yolu da açılmış oldu. Tabii burada daha bir süreç var. Tamamlanacak olan bir uyum süreci var. Onun çok kısa sürmesini istiyor Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye ise bu süreçte mutabakata iki ülkenin uyup uymadığına bakacağım diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok açık bir şekilde ifade etti. 73 ismin Türkiye'ye iadesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını söyledi İsveç'te. Ama muhataplardan gelen ifadeler biraz daha farklı. İsveç Türkiye bir kimseye terörist dedi diye biz de diyecek değiliz ifadesini kullandı İsveç Adalet Bakanı. Yani burada nasıl bir ortak nokta bulundu tam olarak bilinmiyor. Finlandiya'nın da benzer açıklamaları var. Ayrıca YPG ve PYD konusundaki hassasiyeti biliniyor Türkiye'nin. Finlandiya Cumhurbaşkanı insani yardım göndermeye devam edeceğiz o bölgeye dedi. Yani bir mutabakat var. O mutabakattan öyle görünüyor ki tarafların anladıkları farklı ve Cumhurbaşkanı bunu bir diplomatik zafer olarak ilan etti. Ama diğer taraftan İsveç ve Finlandiya'dan yapılan açıklamalar pek Türkiye'yi tatmin edici biçimde değil. Peki ne olacak o mutabakata uyulmazsa? Cumhurbaşkanı dedi ki o zaman bu anlaşma üyeliğin dedi parlamentodan geçmesi gerekiyor. Biz de dedi parlamentoya göndermeyiz. Yani bu işi sürüncemede bırakırız. Bir mekanizma kuruldu. Bu mekanizma mutabakata ne kadar uyulduğunu inceleyecek ve orada bir takım raporlamalar yapacak. Biz de ona göre karar vereceğiz dedi ama sonuçta büyük bir kriz aşıldı. Aşılan kriz ne? Madrid zirvesinde Avrupa'nın bir bütün olarak Rusya'nın karşısında durma hadisesi. Türkiye de o resmin içinde yer almış oldu. İsveç ve Finlandiya ile birlikte gövde gösterisine hazırlanan Batı'yı aslında durdurmadı. Buna vize verdi son anda olsa bile. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüştü. O görüşmeden sonra dörtlü zirve gerçekleşti. Bu mutabakatın imzalandığı zirve. O zirvede de ilk iki saat taraflar birbiriyle uzlaşamadı. İkinci saatin sonunda bir kahve molası verildi. Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın söylediğine göre orada herkesin aklına parlak fikirler geldi ve sonrasında da imzalar atıldı. Bu tabii arka kapıdan bir takım diplomatik girişimlerinde o sıralarda hızlandığı manasını taşıyor. Bundan sonrası için çok fazla kaygı duymuyor uzmanlar. Bir şekilde su kendi yatağında akacak ve İsveç ve Finlandiya neticede NATO'ya girecek diye bakıyorlar. Türkiye'de denge politikasını uygulamaya devam edeceğini Madrid zirvesinde de ortaya koydu. Cumhurbaşkanı bunu resmen de basın toplantısında duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 isteniyordu. O F-16'larla ilgili yönetimin tam desteğini aldı. Bunun bir İsveç ve Finlandiya evet demekle bir bağlantısı var mı yok mu bu resmi olarak açıklanmadı ama bunda bir etkisi olduğu konusunda hemen hemen bütün gözlemciler hemfikir. Ancak içeride de tartışmanın çok hızlı bir şekilde yürüdüğünü görüyoruz. Dediğim gibi içeride bütün dünyaya kafa tutan bir Türkiye, AK Parti hükümeti, bir cumhurbaşkanı görüntüsü sergiliyor iktidara yakın televizyonlar ve gazeteler. Diğer taraftan iktidara biraz daha mesafeli duranlarsa bu mutabakatı sorguluyorlar ve bu mutabakata giden yolda koparılan fırtınanın ne kadar gerekli olup olmadığı konusunda tartışmanın devam ettiğini söyleyebiliriz Türkiye'de.
Yavuz Bey, Türkiye'de RTÜK talebiyle Voice of America, Amerikan Sesi ve Almanya merkezi Deutsche Welle haber sitelerine erişim yasağı getirildi. Türkiye'de basının durumu hakkında bir fikir veriyor değil mi bu kararlar?
Cumhurbaşkanı Madrid'den ayrılmadan önce düzenlediği basın toplantısında bir soruyla karşılaştı. Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında Freedom House'un verilerine göre çok gerilerde. Neden Türkiye'de gazeteciler cezaevine atılıyor diye. Cumhurbaşkanı buna biraz sert bir yanıt verdi. Freedom House'un elindeki bilgilerin yanlış olduğunu, Türkiye'de haber yazdığı için insanların cezaevine konulmadığını, hukuki bir takım gerekçeler olduğunu, mahkemelerin işlediğini söyledi. İşte Diyarbakır'da anneler var, onlar aylardır, yıllardır eylem yapıyorlar, çocuklarını HDP'den istiyorlar. Freedom House gidip de onların niye fikirlerini sormuyor diye böyle biraz da çıkıştı sorulan soruya karşılık. Ama Cumhurbaşkanı o açıklamayı yapmadan birkaç saat önce Türkiye'de Kemal Kurkut, belki bizi dinleyenler hatırlayacaklardır, Nevruz'da 2017'de Nevruz alanına girerken üstü çıplak bir biçimde bir fotoğraftan hatırlanacaktır. Polisler tarafından vuruldu ve hayatını kaybetti. O fotoğrafı çeken gazeteci, polislerin yargılamaları da devam ediyor ama o fotoğrafı çeken gazeteci sonrasında gözaltına alındı, hakkında soruşturma başlatıldı, terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmaktan yargılandı ve Cumhurbaşkanı o açıklamaları yapmadan birkaç saat önce de üye olmaktan beraat etti ama propaganda yaptığı gerekçesiyle 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu fotoğraf niye önemli? Kemal Kurkut öldüğünde emniyet şöyle bir açıklama yapmıştı. Elinde bıçak vardı ve bir canlı bomba olma ihtimali üzerine bu kişi öldürüldü diye. Ancak fotoğraf elinde bıçak olmadığını gösterdi, üstünün çıplak olduğunu gösterdi. Bir canlı bomba olma ihtimalinin de ortadan kaldıran bir fotoğraftı. Onun için gazetecilik açısından son derece başarılı bir fotoğraftı. Ancak emniyeti zor duruma düşüren bir fotoğraftı. Sonrasında da açılan dava buna bir karşılık olarak görüldü Türkiye'de. Yani tam Cumhurbaşkanı Türkiye'de basın özgürlüğü var derken hemen öncesinde de böyle bir karar vardı. Peki o açıklamadan sonra ne oldu? O açıklamadan sonra Türkiye'de faaliyet gösteren Doğçevelle ve Voice of America, Amerika'nın Sesi internet sitelerine erişim engeli geldi. Bu iki site hükümetin pek de hoşuna gitmeyen haberler yapıyordu. Bunları bir televizyon bülteni şeklinde, haber bülteni şeklinde yaptığı gerekçesiyle RTÜK lisans başvurusu yapmanız lazım demişti. O lisans başvurusu yapılmadı. O kuruluşlarda biz televizyon kanalı değiliz, RTÜK'ün denetimine girmeyiz dediler. Bunun üzerine RTÜK bir başvuru yaptı suç ceza hakimliğine ve o hakimliğin kararıyla internet sitesine, kritik, önemli iki internet sitesine Türkiye'de erişim yasağı getirildi. Yani gerçekten o açıklamalarla birlikte aynı güne denk gelmiş olması hem bu kapatma kararının hem de Kemal Kurkut kararının çok dikkat çekiciydi. Bugünün önemli olaylarından birisiydi.
29 yıl geçti Sivas katliamı üstünden. Bu 29 yılda Türkiye'deki Alevi toplumunu, önceliklerini ve hassasiyetlerinin önemsendiğini gösteren pek bir gelişme olmadı, değil mi?
2 Temmuz'un üzerinden 29 yıl geçti. Bu 29 yılın 20'sinde AK Parti iktidardaydı. Belki Türkiye gündemini yakın takip edenler hatırlayacaklar. Bu iktidarı döneminde AK Parti birkaç defa Alevi açılımı için düğmeye bastı. Bunlar genelde seçime yakın zamanlarda gerçekleştirildi. İşte Cem Evren'in statüsü tartışmaya açıldı. Dedelerin maaşlarının devlet tarafından ödenmesine ilişkin bir takım öneriler getirildi. Ama hepsi yarım kaldı bu açılımların. Hatta bir dönem başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu açılımı nihayetlendirmek için çaba sarf ederken Cumhurbaşkanından pek destek görmediğini de açıklamıştı muhalefete geçtikten sonra. Biraz AK Parti ben Alevilerden oy alamıyorum diye bakıyor. Bir tarafıyla daha çok sırtını yasladığı Sünni kesimi kızdırmamak için hareket ediyor. İşte bakan atamalarında mesela bu mezhepsel ayrım yapılmıyor dense de Alevi bir bakan göreve getirilmiyor ya da üst düzey bürokratlarda böyle bir yaklaşım söz konusu değil. Fethullah Gülen cemaatinin etkin olduğu dönemde Alevi subaylar ordudaki üst düzey komutanlara yönelik de haksız bir takım operasyonlar yapılmıştı. Bu da hükümet tarafından o dönemde desteklenmişti. Gerçekten 29 yıl geçti ama hala Türkiye'de bir Alevi Cumhurbaşkanı olur mu diye mezhebi üzerinden yani devleti yönetebilme kabiliyeti, toplumu kucaklayabilme yeteneği bunlar üzerinden değil de Alevi olup olmaması üzerinden bir tartışmanın yürüdüğünü görmek aslında bir arpa boyu yol alınamadığının en önemli göstergesi diyebiliriz.
Yavuz Bey, son olarak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten bahsetmek istiyorum. Bu hafta yine gündemdeydi. Bu kişinin 25 yıl Ankara'yı yönettiğine insan inanamıyor değil mi?
Vallahi haftanın en eğlenceli olayıydı Melih Gökçek meselesi. Gökçek bir jelibon bulunduğunu söyledi. Bir maden olarak düşünüyor onu. İşte bilmem kaç milyar dolarlık. Murat Muratoğlu, Sözcü'de ekonomi yazarı, onun espri yaparak attığı bir tweet'i gerçek zannedip böyle bir jelibon rezervi bulundu. İşte Türkiye ard arda rezervler buluyor, madenler buluyor. Bundan sonra o madenlerle uçacak gibi bir iktidar propagandası yapmak isterken komik duruma, gülünç duruma düştü. Sonrasında bir açıklama yaptı. Birçok insan bunu yaşamadı mı dedi. Özlem Gürses'in işte daha önce Devlet Bahçeli ile ilgili şaka bir haberi gerçek zannedip konuğuna sormasını gösterdi. Başka bir takım örnekler de gösterdi. Ama jelibon rezervi bulunduğu tweetinin gerçek olduğunu düşünüp bunu katıldığı yayında toplumla paylaşan isim 25 yıl Ankara'yı idare etti. Son dönemde de çok telaşlı. Mansur Yavaş'ın tam karşısında yerini alıyor. Bazen yaptığı açıklamalarla gerçekten komik duruma düşüyor. Bazen zor duruma düşüyor. FETÖ ile ilgili yaptığı açıklamalar var. Hala FETÖ etkin Ankara Belediyesi'nde diyor. Peki sizin zamanınızda onlar temizlenmedi mi sorusu doğru şekilde sorulduğunda bunun karşısında yanıt veremiyor. Enteresan bir figür, siyasi figür ama seçmen olarak baktığınızda ben de eski bir Ankaralıyım. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum ama eski Ankara'da yaşadığım dönemlerde belediye başkanlığı yapmış bir ismin jelibonun bir maden olduğunu düşünen bir isim olması gerçekten can sıkıcı bizim açımızdan. Ama şöyle bir örnek de vereyim. Şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı yürüten Nurettin Nebati katıldığı bir televizyon programında Amerikan Merkez Bankası'nı 5 ailenin yönettiğini söylemişti. Bu bir şehir efsanesi. Gerçekliği yok. İşte bir insanlar bunun üzerinden bir takım komplo teorileri üretiyorlar. Kahvehanelerde bu iş böyle tartışılıyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinin emanet edildiği bir bakan bu şehir efsanesinin gerçek olduğunu düşünerek hareket ediyor ve hazine Amerikan Merkez Bankası'nın aldığı kararların aslında o ailelerin çıkarları için alındığını düşünebiliyor. Bu tip örnekler artık Türkiye'de çoğaldı. Türkiye'de yaklaşık İşte genç nüfusun %40'ının 2023'te Lozan Anlaşması'ndaki yasakların bitmesiyle birlikte madenlerin çıkartılabileceğine ilişkin inanç taşıdığı bir takım anket sonuçlarıyla ortaya konuldu. Maalesef böyle bir tablomuz var. Bu tablodan yararlanan siyasi partiler var. Bunun üzerine bir takım komplo teorileri üretilebiliyor. Ama bugüne kadar Melih Gökçek'in durumuna düşmüş bir siyasetçinin olduğunu da görmedim. Sonrasında zaten sosyal medyada yapılan espriler az değildi. Kolalı jelibon rezervi bulunmuş işte Erzincan'da. Eti puf rezervi bulunmuş hem de çilekli biçiminde. Çokça espri yapıldı, çokça konuşuldu Melih Gökçek'in sözleri üzerine ama hala Melih Gökçek'i dinleyen, hala Melih Gökçek'in söylediklerine itibar eden geniş bir kesimin olduğunda durumun vehametini anlatmak açısından sizlere aktarmam gerekiyor.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.